Ayrım 9 Sürü Frank Schatzing Sayfa 89 Anabak düşünceli bir halde kaşlarını çattı. Senaryoyu tekrar düşünelim. Farz edin ki halatlara mavi balinalar, ki bu en büyük türdür, saldırdı. Bala Enoptera musculus 33 metre uzunluğa kadar büyüyebilir ve 120 tondan fazla çekebilir. Bu gezegende yaşamış en büyük hayvanlar onlardır. Şimdi böyle bir yaratığın kendisiyle aynı uzunlukta bir gemiyi batırmaya kalktığını varsayalım. Hayvanın daha hızlı olmasa da en az gemi kadar hızlı olması gerekirdi. Yine de bir mavi balina kısa mesafelerde çok da zorlanmadan saatte 50-60 kilometre hıza kadar çıkabilir. Vücut yapısı suyun direnciyle mücadele etmesini gerektirmeyecek şekildedir. Ama momentumu ne olur? Ya da geminin karşı momentumu? Basitçe söylersek çarpışma halinde hangisi rotasından çıkar? 120 ton epeyce ağır. Anabak başıyla yük arabasını gösterdi. Şunu kaldırabileceğini düşünür müydün? Tabii ki hayır. Anlıyor musun? Yerin desteğini almana rağmen onu kaldıramazsın. Suda bu lüksün de olmayacaktır. Yüzerken kendi ağırlığından fazlasını kaldıramazsın. Balina ya da insan olman durumu değiştirmez. Tamamen orantılı kütle meselesi. Üstelik bir de yerinden oynayan su problemi olacak. Balina ile ilişkisine göre suyun ağırlığı ne kadar olacak? Balinanın kuyruğunun itme gücü dışında elinde pek bir şey kalmıyor. Biraz şansla balina gemiyi azıcık iteleyebilir tabii. Ama öte yandan o da geminin gövdesi tarafından döndürülebilir. Biraz bilardo gibi anlayacağın. Roberts çenesini kaşıdı. Bazıları kambur balinaydı diyor, bazıları da dişsiz balinalardan bahsediyor. Barrier Queen'in güvertesindeki mürettebat da ispermeçet balinaları gördüğünü sanıyor. Birbirinden daha farklı üç tür olamazdı.
Doktor Anabak, ben mantıklı bir adamım dedi Roberts. Bence romorkörler kazaen bir sürünün ortasında kalmış olabilir. Belki de gemiler balinalar tarafından sürüklenmemiştir de tam tersi olmuştur. Belki de mürettebat aptalca bir şeyler yapmıştır. Ama kesin olan bir şey var ki, o da daha küçük olan teknenin balinalar tarafından batırılmış olduğu.
Anabak duyduklarına inanamıyordu. Mürettebat halatı henüz bağlamıştı diye devam etti Roberts. Barrier Queen'in provasından romörkörün kıçına uzanan gergin çelik bir halat. Balinalar sudan yükselip tam üzerine atlamışlar. Yani anlayacağınız bu vakada momentumlarını yavaşlatacak şekilde yer değiştiren su kütlesi yoktu. Üstelik mürettebata bakılırsa türlerinin epey büyük örnekleriydi.
Durakladı. Romörkör havaya kalkmış ve dönerek batmış.
Peki ya adamlar?
İki kayıp var, diğerleri kurtarıldı. Söyleyin Doktor Anabak, balinaların bu davranışının bir açıklaması var mı?
İyi soru diye düşündü Anabak. Yunuslar ve beyaz balinalar aynada kendilerini tanıyabiliyorlardı. Peki ama düşünebiliyorlar mıydı? Plan yapabilirler miydi? Bizim anlayacağımız bir biçimde plan yapabilirler miydi? Hangi güdüyle? Balinaların zihninde bir geçmiş ve gelecek kavramı var mıydı? Bir romorkörü sürükleyip batırmak için ne gibi bir sebepleri olabilirdi? Tabii romorkör onları ya da yavruları tehdit etmediyse.
Balinalara hiç uymuyor dedi. Ben de öyle düşünmüştüm dedi Roberts umutsuzca. Ama mürettebat bunu öyle görmüyor. Her halükarda daha büyük romorkör de sürüklenmiş. Sonunda kabloyu bağlamayı başarmışlar ve bu sefer saldırı olmamış.
Anabak sanki bir cevap alabilirmiş gibi gözünü ayaklarına dikti. Tesadüf dedi, korkunç bir tesadüf.
Gerçekten öyle mi düşünüyorsunuz?
Dümene ne olduğunu bulabilsek olayı çözmek için daha fazla şansımız olurdu.
Bu yüzden dalgıçları çağırdık dedi Roberts. Birkaç dakika içinde aşağı inmeye hazır olurlar.
Yanlarında fazladan ekipman var mı?
Muhtemelen.
Anabak başını salladı. Ben de ineceğim.
Su iğrençti ama rıhtımlarda hep öyle olurdu zaten. Kalın koyu sıvı en az içindeki su kadar pislikle barındırıyordu. Zemin ise üzerinde kalıcı bir organik madde ve balçık bulutu dönen bir metrelik çamurla kaplıydı. Anabak dalgalar başının üstünü örtmeye başladığında bu pislikle nasıl bir şeyler görebileceğini düşünüyordu. Önündeki iki dalgıcın siluetlerini belli belirsiz seçebiliyordu. Onların ötesinde ise karanlık, sisli bir gövde vardı. Barrier Queen'in gövdesi. Dalgıçlar ona dönüp her şey yolunda işareti yaptılar. Anavak da karşılık olarak işaret ve baş parmağı ile bir daire yaptı. Dalış yeleğindeki havayı boşaltarak yavaşça geminin yanına indi. Başlıklarındaki fenerleri yaktıklarında daha birkaç metre ancak ilerlemişlerdi. Soluduğu hava baloncuklar oluşturuyor ve Anavak'ın kulağında gürlüyordu. Yarı ışıkta dümen azar azar belirdi. Çentik çentik ve lekeliydi. Plakası bir tarafa eğilmişti. Anavak derinlik ölçerine baktı. 8 metre. Önündeki dalgıçlar dümenin arka tarafında kayboldu. Arkalarında karanlığa karışan iki başıboş ışık demeti kaldı. Anavak dümene diğer taraftan yaklaştı. Önce sadece kalkmış kenarları ve düzensiz oyukları görebiliyordu. Sonra fark etti, dümen siyah beyaz midyelerle kaplıydı. Daha iyi görebilmek için yakına yüzdü. Dümenin alt tarafında dümen plakasının şaftın karşısında döndüğü alanda midyeler parçalara ayrılmıştı. Kalın kumlu bir macun çatlakları ve olukları doldurmuştu. Kumandaya cevap vermemesine şaşmamak gerekirdi, tıkanmıştı. Gövdenin daha da altına doğru yüzdü. Midyeler her yerdeydi. Kabuklara dokunmak için dikkatlice elini uzattı. Tabakalar halinde birbirlerine yapışmışlardı. Küçük midyelerin boyu 3 santimetreyi geçmiyordu. Elini kesmemek için çok dikkat ederek bazıları gevşeyene kadar midyeleri çekiştirdi. Yara açıklardı. Onları oldukları yerde tutan lifler şimdi filizler gibi kabuklarından sallanıyordu. Anavak çıkardığı midyeleri numune çantalarından birine koydu ve düşündü. Yumuşakçalar hakkında kaba taslak bir şeyler biliyordu. Birçok tür benzer bissuslara sahipti. Midyenin ayağına gizlenmiş yapışkan lifler. Dipnot, bissus, bazı yumuşakçaların kayalara tutunmak için kullandığı ipliksi yumuşak yapılar. En bilineni ve korkulanı Asya'dan gemilere yapışarak gelen zebra midyelerdi. Son yıllarda Avrupa ve Amerika'nın ekosistemlerinde yayılan midyeler yerel faunayı yok ediyordu. Eğer Barrier Queen'i istila edenler zebra midyeler ise nasıl olup da bu kadar çok oldukları açıklanmış olurdu. Anında yerleşir ve korkutucu bir hızla yayılırlardı. Anavak yaratıkları parmağıyla dürttü. Demek dümen zebra midyelerin istilasına uğramıştı. Bu tek açıklama gibi görünüyordu. Ama nasıl? Genelde tatlı su yaşam alanlarını tercih ederlerdi. Tuzlu suda hayatta kalabilir ve üreyebilirlerdi. Ama bu durum nasıl olup da açık denizin ortasında ve deniz tabanından kilometrelerce yukarıdaki bir gemiyi kapladıklarını açıklamazdı. Acaba araç denize açılmadan önce mi ona tutunmuşlardı? Şilep Japonya'dan geliyordu. Japonya'da zebra midye sorunu var mıydı? Geminin kıç tarafının daha da altında iki eğik pervane kanadı, dipteki kasvetten yükselen iki hayalet görüntü gibi parlıyorlardı. Anavak onlara doğru yüzüp birinin köşesini yakalayana kadar palet çırptı. Pervane 4,5 metre çapındaydı. 8 tonluk sert çelik. Bir an için pervanenin tam hız döndüğünde nasıl olacağını hayal etti. Herhangi bir şeyin parçalara ayrılmadan pervaneyi çizmesi bile mümkün görünmüyordu. Yine de pervane midyelerle kaplıydı. Anavak'ın aklına keyif kaçıran bir ihtimal geldi. Pervanenin kanadında asılıyken eliyle kendini iterek ortasına doğru yüzdü. Parmakları kaygan bir şeye dokundu. Açık renk bir maddenin parçaları ona doğru süzüldü. Parçalardan birini yakalayıp inceledi. Jölemsi ve lastik gibi esnekli ve hayvan dokusuna benziyordu. Parçayı bir numune kavanozuna tıktı ve ilerledi. Uzakta bir köşede dalgıçlardan biri ortaya çıktı. Maskesindeki ışık parlayarak uzaylıymış gibi görünmesini sağlıyordu. Kendisini takip etmesi için işaret etti. Anavak dümen şaftı ve pervane arasında süzüldü. Durarak paletleri pervane şaftına değene dek suya battı. Pervane şaftını da sümüksü maddeden ince bir tabaka kaplamıştı. Dalgıçlar bu tabakayı sökmeye çalışırken Anavak onlara katıldı. Ama boşa enerji harcıyorlardı. Pervaneye dolanmıştı ve uygun araçlar olmadan onu çıkarmak imkansızdı. Anavak Roberts'ın ona söylediklerini düşündü.
Balinalar romorkörleri yok etmeye çalışmışlardı. Bu çok saçmaydı. Neden bir çekme halatını sabote etsinler ki? Şilep batsın diye mi? Daha çetin koşullarda kolaylıkla dibe çökerdi tabii. Ne de olsa tamamen etkisiz kılınmıştı. Deniz sonsuza dek sakin kalmazdı. Balinalar hava değişmeden önce geminin güvenli sulara ulaşmasını mı engellemek istemişlerdi? Göstergelerine baktı, hala fazlasıyla havası vardı. Dalgıçlara gövdeyi incelemek istediğini işaret etti ve üçü pervaneyi bırakarak aracın yanında yüzdüler. Anavak gövdenin omurganın etrafında döndüğü alt kısımdaydı. Kafa lambasının ışığı çelik kaplamayı tarıyordu. Boya göreli olarak yeni gibi duruyordu, çok az sıyrık vardı, biraz da solmuştu. Deniz tabanına karanlığa doğru alçaldı. Gözlerini yukarı kaldırdığında iki belli belirsiz ışık noktası gövdeyi inceleyen diğer iki dalgıcın yerini gösterdi. Endişelenecek bir şey yoktu, nerede olduğunu biliyordu. Yine de göğsünde ağır bir his vardı. Paletlerini birkaç kez çırptı ve gövde boyunca kaydı. Herhangi bir hasar izi görünmüyordu. Bir anda kafa lambası karardı. Anavak elini kaldırıp kontrol etti ama sorun lambada değil, lambanın aydınlattığı yerdeydi. Biraz yukarıda ışık eskisi gibi yansıyordu. Şimdi ise karanlık silüetleri boyalı kıç tarafı tamamen kaplayan, sivri uçlu midyelerden oluşan bir örtü tarafından yutuluyordu. Oraya nasıl gelmişlerdi? Bir an diğerlerinin yanına geri yüzmeyi düşündü ama sonra vazgeçip gövdenin altına doğru devam etti. Omurgaya yaklaştıkça midye tabakası kalınlaştı. Eğer teknenin altının kalanı da böyleyse ciddi bir ağırlık fazlası oluşmuş demekti. Ama birilerinin geminin durumunu fark etmesi gerekirdi. Böylesi bir yük açık denizde şilebi fark edilir derecede yavaşlatmış olmalıydı. Sırt üstü yüzmek zorunda kaldığı bir noktaya geldi. Birkaç metre altında liman yatağının çamurlu çöplüğü vardı. Su o kadar bulanıktı ki ancak üzerindeki devasa midye öbeğini görebiliyordu. Hızla palet çırparak pruvaya doğru yüzdü. Midye yığını başladığı gibi aniden bitiverdi. İlk defa midyelerin yarattığı çıkıntının tam boyutunu kavramıştı. Midyeler Barrier Queen'in alt kısmı boyunca 2 metre kalınlığında bir tabaka oluşturmuşlardı. Çıkıntının ucunda bir yarık vardı. Anavak bu yarığın önünde dolandı. Sonra kılıfındaki bıçağının olduğu ayak bileğine uzandı. Bıçağını çekerek kabuklara doğru sapladı. Dış kabuklar açıldı ve bir şey çılgın gibi dönerek Anavak'a doğru fırladı. Yüzüne çarpıp neredeyse nefes alma cihazını söktü. Anavak kendini geriye attı. Başını geminin tabanına çarptı. Gözlerinde keskin ışıklar parladı. Kendini hemen sudan dışarı atmak istedi ama geminin omurgası üzerindeydi. Umutsuzca palet çırparak fır döndü ve bir diğer midye öbeğiyle karşılaştı. Köşeleri jölemsi bir maddeyle gövdeye yapışmış gibiydi. Kendini sakinleşmeye zorlayarak uçuşan parçacıkların arasında ona saldıran şeyin izlerini aradı. Gitmişti. Tek görebildiği garip midye oluşumlarıydı. Aniden bir şeyi sıkı sıkı tuttuğunu fark etti. Bıçağıydı. Bir şeyin parçası bıçaktan sarkıyordu. Süt rengi yarı saydam bir madde kalıntısı. Anavak onu numune kavanozuna doku örneğinin yanına koydu. Buradan çıkmak için sabırsızlanıyordu. Kalbi hızla çarpıyordu. Bu yüzden yavaş, kontrollü hareketlerle yükselip uzakta iki dalgıcın tepe ışıkları görünene dek güverte boyunca yukarı çıktı. Anavak iki dalgıca doğru ilerledi. Onlar da midyeleri bulmuşlardı. Biri bıçağı ile kütlenin içinden bazılarını çıkarmaya çalışıyordu. Anavak onlara doğru fırlayacak herhangi bir şeye karşı hazırlanarak gerildi ama hiçbir şey olmadı. İkinci dalgıç baş parmağıyla yukarıyı işaret etti ve üçü yüzeye doğru yükseldiler. Işık yavaş yavaş güçlendi ama su yine de çamurluydu. Sonunda Anavak gün ışığında gözlerini kırpıyordu. Maskesini çıkardı ve minnetle nefes aldı. Roberts ve diğerleri rıhtımda onları bekliyorlardı. Aşağısı nasıl diye sordu Roberts. Herhangi bir şey bulabildiniz mi? Anavak öksürdü ve bir ağız dolusu rıhtım suyu tükürdü. Öyle sayılır. Kamyonun arkasında ayakta duruyorlardı. Sözcü olarak Anavak seçilmişti. ''Dümen midyelerle mi tıkanmış?'' diye sordu Roberts kuşkuyla. Evet, görünüşlerine bakarsak zebra midyeler.
Bu nasıl olmuş ki?
Güzel soru. Anavak toplama kavanozuna uzanıp kapağını açtı ve dikkatle jölemsi maddeyi deniz suyu ile doldurulmuş ikinci bir kavanoza aktardı. Doku için endişeliydi, çürüme çoktan başlamış görünüyordu. Bunu bilmemizin imkanı yok tabii ama şöyle bir varsayımda bulunabilirim. Önce dümenci dümeni 5 derece kırmak ister, dümen kıpırdamaz. Sayısız midyenin şaftın her tarafını tıkadığını şu anda biliyoruz. Şimdi sizler gemilerle ilgili benden daha çok şey biliyorsunuzdur. Ama bir dümeni işlevsiz hale getirmek çok kolaydır. Ama çok ender vakalarda gerçekleşir. Sonuç olarak dümencinin aklına dümenin tıkandığı gelmez. Hala onu yeteri kadar itmediğini düşünüyordur. Bu yüzden dümeni daha da kırmayı dener. Yine bir şey olmaz. Sonunda dümenci sonuna kadar yüklenir ve dümen boşalır. Şaftın etrafında salınırken yolundaki midyeleri parçalar ama midyeler düşmez. Parçalanmış yumuşakça dokularından bir katman dümeni kaplar. Pervane kanadı iyice sıkışmıştır ve şaft üzerinde hareket edemez. Anavak gözüne giren ıslak saç tutamlarını geriye itti. Ama beni asıl huylandıran bu değil.
O zaman ne?
Deniz sandıklarında midyelerden eser yoktu ama pervane onlarla kaplıydı. Tamamen istila edilmiş. Gemiye nasıl olup da tutunduklarını bilmiyorum. Ama emin olduğum bir şey var ki o da dönen bir pervaneye bunu yapmanın en kararlı midyeler için bile zorlu bir uğraş olacağı. Midyeler ya gemiye Japonya'da çıktılar ki dümen limana 200 mil kalana kadar gayet iyi çalıştığına göre bu pek mümkün değil ya da pervaneye motor durduğunda tutundular.
Gemi midyeler tarafından okyanusun ortasında mı istila edildi?
Doğru, gerçi ele geçirildi daha uygun bir fiil olur. Nasıl olduğunu hayal etmeye çalışıyorum. Devasa bir midye sürüsü dümene yerleşir. Dümen sıkışınca geminin kıçı yana yatar. Dakikalar içinde motorlar durur, pervane dönmeyi bırakır. Dümene gittikçe daha çok midye yapışır ve tıkanıklığı güçlendirir. Anında pervane çevresine ve gövdeye yayılırlar.
Ama gemi açık denizdeydi dedi Roberts, kafası karışmıştı. Tonlarca yetişkin midye de nereden çıktı?
Balinalar neden romorkörleri korkutup kurtarma halatlarına saldırır ki? Olmayacak hikaye anlatmaya başlayan sendin.
Biliyorum ama Roberts bunu da anasırdı. Hepsi aynı anda oldu. Neredeyse arada bir bağ olduğunu düşündürüyor. Ama bu çok anlamsız. Yani balinalar ve midyeler.
Anavak tereddüt etti. Barrier Queen'in omurgasını en son ne zaman kontrol etmiştiniz?
Düzenli denetlemeler var. Üstelik özel bir boyayla kaplanmıştır. Sen sormadan söyleyeyim. Boya çevre dostudur. Ama üzerine tutunabilecek fazla bir şey yok. En fazla birkaç tane kaya midyesi.
Aşağıda birkaç midyeden fazlası var. Anavak Roberts'a baktı. Ama işte sorun bu. Her halükarda orada olmamaları gerekir. Barrier Queen haftalarca midye larvası sürülerine maruz kalmış gibi görünüyor. Üstelik aşağıda başka bir şey daha vardı.
Anavak midye tabakasından ona doğru fırlayan şeyi anlattı. Konuşurken tüm olayı hatırladı. Önce şok, sonra kafasını gemiye çarpması, yıldızlar uçuşmuştu.
Hayır, yıldız değil, ışık çakmaları. Tek bir ışık çakması.
Birden anladı, yaratık ışıldamıştı. O an söyleyecek bir şey bulamadı.
Yaratığın ışık saçtığını anladığında aklındaki kelimeler uçup gitti. Ama eğer ışıldadıysa derinliklerden gelmiş olmalıydı. Gemi rıhtımdayken Barrier Queen'e ulaşması pek mümkün değildi. Midyeler de aynı zamanda ona tutunmuş olmalıydı. Belki de onu midyeler oraya çekmişti. Belki de midyeler yiyecek kaynağıydı. Ya da saklanacak bir alan, yaratık bir kalamar olabilirdi.
Doktora ne bak?
Boş boş bakmayı bırakıp Roberts'a döndü. Evet diye düşündü, kalamar olmalı. Deniz anası için fazlasıyla çevik ve güçlüydü. Tek bir esnek kas gibi midyelerin arasından fırlamıştı.
Sonra bir şey daha hatırladı. Hayvan yarığa yaklaştığında ortaya çıkmıştı. Bıçağıyla onu kesmiş olmalıydı. Canını mı acıtmıştı?
Ne olursa olsun bıçağın saplanışı bir refleksi tetiklemişti.
Bu fikre kapılmanın anlamı yok dedi kendi kendine. Aşağısı iyi görebilmek için fazlasıyla çamurluydu. Size rıhtımı bir kontrol ettirmenizi öneririm dedi Roberts'a. Ama önce şu örnekleri... Sıkı sıkı kapatılmış kapları işaret etti. Nanaimo'daki laboratuvara yollamalısınız. Helikopterle gönderin. Ben de gideceğim. Bunları tam olarak kimin incelemesi gerektiğini biliyorum.
Roberts ana bakı bir köşeye çekti. Leon, tüm bunlardan ne sonuç çıkartıyorsun diye sordu alçak sesle. O kadar kısa zamanda tonlarca midyenin birikmiş olmasına imkan yok. Sanki gemi haftalarca terk edilmiş gibi.
O midyeler beladır Bay Roberts.
Bana Clive de.
Peki Clive, zebra midyeler küçük gruplar halinde ortaya çıkmaz. Yerleşecek yeni bir yer bulduklarında bir ordu gibi ilerlerler. Bu kadarı biliniyor zaten.
Ama bu kadar da çabuk olamaz değil mi?
O lanet şeylerin her biri bir yıl içinde 1000 tane yavru yapabilir. Larvalar akıntılarla sürüklenir veya balıkların yüzgeçlerinde, kuşların kanatlarında taşınır. Amerika'daki bazı göllerde 1 metrekarede 900 bin tanesi bulunabilir ve oraya bir gecede gelmişlerdir. Su tesisatları ve sulama tesislerinde kolonileşir ve nehir kenarlarındaki fabrikaların soğutma sistemlerine girip tüm boru sistemlerini tıkarlar ve mahvederler. Burada gördüklerimize bakacak olursak tuzlu su bunlar için tatlı su kadar uygun.
Meseleyi anladım ama larvalardan bahsediyorsun.
Milyonlarcası.
Osaka limanının dört bir yanında veya okyanusun deniz yatağı boyunca milyarlarcası da olabilir. Ama onların birkaç gün içinde tümden yetişkin, kabukları tamamlanmış midyeler haline geldiğini cidden söylüyor olamazsın. Bunların zebra midyeler olduğuna bir de emin misin?
Ana bak geriye kamyonete baktı. Dalgıçlar malzemelerini topluyordu. Becerebildiği kadar sıkı kapatılmış kaplar önlerinde plastik bir kasa içinde yerde duruyorlardı. Önümüzde çok bilinmeyenli bir denklem var dedi. Balinaların römorkörleri alabora etmeye çalıştığını farz edelim.
Neden?
Çünkü şilebe bir şeyler oluyordu ve bunun engellenmesini mi istemediler? Midyeler işlevsiz hale getirdiklerinde geminin batması gerektiği için mi?
Sonra bir de ben kobuğuna tecavüz ettiğimde fırlayan esrarengiz şey meselesi var. Kulağa nasıl geliyor? Independence Day'in devam filmi gibi ama bunda uzaylılar yok. Gerçekten düşünüyor musun ki?
Dur bir saniye. Hadi bir daha bakalım. Tedirgin bir gri balina veya kambur balina sürüsü Barrier Queen tarafından tehdit edildiğini hissediyor. İşleri daha da kötüye götürecek şekilde iki romorkör ortaya çıkıp kaza ara onlara tosluyor. Onlar da karşı saldırıya geçiyor. Aynı anda tesadüfen şilep güverteyi aldığı biyolojik bir salgınla sarsılıyor. Ve denizdeyken bir kalamar midyelerin arasına sığınıyor.
Robertson'a baka kaldı.
Ben bilim kurguya inanmam diye devam etti ana bak. Her şey bir yorum meselesidir. Adamlarından birkaç tanesini aşağı gönder. Midyeleri kazıyıp davetsiz misafirler için gözlerini açık tutsunlar. Eğer bir tane görebilirlerse yakalasınlar.
Nanaimo'daki laboratuvardan ne zaman haber gelir?
Sanırım birkaç gün içinde. Inglewood'un raporunun bir kopyasını ben de isterim. Yardım olacaktır.
Gizli bir kopyası diye hatırlattı Roberts.
Tabii, bir de mürettebatla iki çift laf etmek isterim. Gizli olarak tabii.
Roberts başını salladı. Bunun kararını ben veremem ama ne yapabileceğime bir bakarım.
Kamyonete doğru yürüdüler ve ana bak ceketini çıkarttı. Normalde böyle vakalara bilim adamlarını çağırır mısınız diye sordu.
Bu işin normal bir tarafı yok dedi Roberts. Bu benim fikrimdi. Kitabını okumuştum ve bu adada yaşadığını biliyordum. Soruşturma kurulu pek mutlu olmadı ama bence doğru olanı yaptık. Balinalar bizim iyi bildiğimiz bir konu değil.
Pekala, elimden gelenin en iyisini yaparım. Haydi örnekleri helikoptere yükleyelim. Sue Oliveira'ya kendi elimle teslim edeceğim. Kendisi bir moleküler biyologdur ve laboratuvarın başıdır. Ana bakın cep telefonu çaldı. Arayan Stringer'dı.
Sana burada ihtiyacımız var dedi.
Sorun ne?
Blue Shark telsizle başlarının belada olduğunu söyledi.
Ana bak bir ön seziyle balinalarla mı dedi.
Tabii ki hayır. Balinalar neden sorun çıkarsın ki? Yok yok, mesele yine şu kancık Jack Greywolf. Bu adam hıyarın teki.
9. ayının sonu. Sayfa 97.